Sayfa 272. Viyana. Jürgen Lenz'in evi Viyana'nın güneybatısında Haitzing adındaki ormanlık lüks bir semtteydi. Çok zengin Viyanalılardan bazıları burada oturuyorlardı. Lenz'in evi, daha doğrusu villası, Tirol mimarisiyle Frank Lloyd Wright'ın hoş bir karışımı olan geniş ve modern bir binaydı. Ben, sürpriz faktörü diye düşündü. Lenz'le yüzleşeceğim zaman buna ihtiyacım olacak. Bunun aynı zamanda kısmen de olsa yaşamsal bir önemi de vardı. Viyana'da olduğunu Peter'ın katillerinin öğrenmesini istemiyordu ve Hoffman'ın ona aşıladığı şüphe doğumuna rağmen en olası varsayım Lenz'in de onlardan biri olduğu yolundaydı. Tabii ki Lenz'in kapısına gelince hemen içeri alınacağına güvenemezdi. Yaklaşımı daha sofistike olmalıydı. Ben ona kefil olacak, hatta onun için yalan söyleyecek en ünlü ve etkin kişileri aklından geçirdi. Para istemek için defalarca onu görmeye gelmiş önemli bir Amerikan hayır derneğinin başkanını anımsadı. Hartman ailesiyle şirket her defasında cömertçe bağışlarda bulunmuşlardı. Karşılıkta bulunma zamanı diye düşündü ben. Derneğin başkanı Winston Rockwell ağır hastaydı. Ben'in duyduğuna göre sarılıktan hastanede yatıyordu ve kendisine ulaşılması olanaksızdı. Bu Rockwell açısından büyük bir şanssızlık ama ben için çok uygundu. Lenz'in evine telefon ederek Jürgen Lenz'i istedi. Telefona yanıt veren kadına, belki de Bayan Lenz'di, Winston Rockwell'in dostu olduğunu ve Lenz Vakfı'na büyük ilgi duyduğunu söyledi. Bu size verecek param var anlamına çekilebilirdi. Çok zengin vakıflar bile para katkılarını geri çevirmezlerdi. Bayan Lenz, kocasının saat 5'te evde olacağını akıcı İngilizcesiyle açıkladı. Bay Robert Simon o saatte bir içki içmeye gelir miydi? Jürgen, Winston Rockwell'in bir dostuyla tanışmaktan çok mutlu olacaktı. Kapıyı açan kadın 50'li yaşlarının başında ince kemikli ve şık bir hanımdı. Üstünde gri renkli triko bir elbise, boynunda tek sıralı bir inci kolye, kulaklarında da kolyeyi tamamlayan inci küpeler vardı. "Lütfen girin," dedi. "Bay Simons'ınız değil mi?" "Ben Isa Lenz. Tanıştığımıza sevindim." Ben de tanıştığımıza sevindim," dedi. "Beni kabul ettiğiniz için size teşekkür ederim, özellikle o kadar kısa bir süre içinde." "Saçmalamayın. Winston'ın önerdiği bir kimseyi her kim olursa olsun tanımak bizim için bir ayrıcalık. Nereden geldiğinizi söylemiş miydiniz?" "Ben Los Angeles'tan," diye yanıt verdi. 3 yıl önce can sıkıcı bir teknoloji konferansı için oraya gitmiştik. Jürgen neredeyse aşağı iner. İşte geliyor." Tazı gibi sıska ve atletik yapılı bir adam adeta zıplayarak merdiven inmekteydi. Jürgen Lenz beni hoş geldiniz diye seslendi. Mavi blazer'ı, gri flanel pantolonu ve örgü kravatıyla Amerikalı yüksek düzey bir yönetici veya en şöhretli üniversitelerden birinin rektörü olabilirdi. Pürüzsüz cildinin sağlıklı bir parıltısı vardı, gülümseyişi de ışıl ışıldı. Ben hiç de bu gibi kimselerle karşılaşmayı beklemiyordu. Spor ceketinin kolunun altındaki Lysol'un dolu tabancası gelirken Kartner Strasse'de spor malzemesi satan bir dükkana uğramıştı. Birdenbire ona fazla ağır gelmeye başlamıştı. Lenz içten bir hareketle benim elini sıktı. Winston Rockwell'in bir dostu benim de dostumdur. Birden sesi daha da yumuşadı. Bugünlerde kendisi nasıl? Ben ne yazık ki iyi değil, dedi. Haftalardan beri George Washington Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yatıyor. Doktorlar ona 2 haftadan önce evine dönemeyeceğini söylemişler. Lenz kolunu karısının ince beline dolayarak buna ne kadar üzüldüm, dedi. Ne kadar hoş bir insandır. Neyse, burada durmayalım, bir içki içelim. Amerikalıların deyişiyle bir yerlerde saat 6 olmalı, öyle değil mi? Trevor çalıntı Peugeot'unu Lenz'in Haitzing'deki evinin karşı sırasına park etti, kontağı kapattı ve beklemeye başladı. Hedef evden çıkınca arabadan inip karşı kaldırıma geçecek ve kurbana yaklaşacaktı. Hedefi ıskalamaya niyeti yoktu. 23. Bölüm. Vakit yoktu. Özellikle normal yollarla bir şeyler öğrenmeye vakit olmadığının Anna farkındaydı. Hartman az önce Viyana'nın 1. bölgesinde bir otele kredi kartıyla bir ödeme yapmıştı. Aslında küçük bir miktardı bu, yaklaşık $15 tutarında bir şey. Bu bir içki ya da kahve içmek veya acele bir yemek yemek için otele uğradığı anlamına mı geliyordu? Bu takdirde çoktan gitmiş olacaktı. Ama orada kaldığı takdirde Anna onu yakalamış sayılırdı. Bu iş için FBI'ın Viyana'daki temsilciliğini harekete geçirebilirdi. Ama ofis, Avusturya Adalet Bakanlığı kanalıyla yerel polisle bağlantı kurana kadar Benjamin Hartman başka bir şehre gidebilirdi. Genç kadın bu yüzden Zürich Kloten Havaalanı'na koşarak Avusturya Hava Yolları'nın Viyana'ya giden ilk uçağına bilet aldı, sonra da kumbaralı bir telefon buldu. İlk telefonu Viyana polisi Bundespolizeidirektion'daki bir bağlantısına yaptı. Bu kişi Viyana polisinin şiddet içeren suçlarda uzman güvenlik birimi Sizer Heisbrough'un başındaki Doktor Fritz Weber'di. Burası Anna'nın gereksindiği bölüm değildi ama Weber'in ona seve seve yardım edeceğini biliyordu. Weber'le birkaç yıl önce Amerikan elçiliğinde görevli kültür ateşesinin karıştığı bir olayla ilgili olarak Viyana'ya gönderildiği zaman tanışmıştı. Bu ateşenin müşterilerine reşit olmayan kızlar sağlayan bir seks çetesiyle bağlantısı vardı. Nazik bir adam ve becerikli bir politikacı olan Weber, her iki ülke için bir sıkıntı kaynağı olabilecek bir sorunu çözümlemekteki yardımı ve ağzı sıkılığı nedeniyle anneye minnettar kalmış, Viyana'dan ayrılmasından önce genç kadını hoş bir yemeğe götürmüştü. Şimdi de ajan Navarro'nun sesini duyunca sevindi ve olayla ilgili olarak hemen birini görevlendirmeyi vaat etti. Anna'nın ikinci telefonu FBI'ın Viyana'daki temsilcisi neydi? Tom Murphy adındaki bu adamı gerçi tanımıyordu ama hakkında iyi şeyler duymuştu. Murphy'ye Viyana'ya niçin geldiğinin kısa ve öz bir açıklamasını yaptı. Murphy de ona Viyana polisiyle bir bağlantı kurmasını isteyip istemediğini sordu. Ama Anna kendi bağlantısı olduğunu belirtti. Kurallara bağlı bir adam olan Murphy bunu duyduğuna sevinmediyse de bir itirazda bulunmadı. Genç kadın Viyana'nın Scheibenstadt havaalanına ayak basar basmaz Fritz Weber'e bir telefon daha etti. Weber bunun üzerine ona bu işle görevlendirilmiş gözetim biriminin bölge müfettişinin adıyla telefon numarasını verdi. Çavuş Walter Heisler iyi İngilizce bilmiyordu ama şöyle ya da böyle anlaşmayı başardılar. Hartman'ın kredi kartını kullandığı otele gittik, orada kalıyor dedi. Çavuş hızlı çalışıyordu, bu umut vericiydi. Genç kadın iyi çalışmışsınız dedi, arabayı bulma umudu var mı? Övgü adamı daha da heveslendirdi. Kovuşturmanın hedefi Amerikalı olduğuna göre Birleşik Amerika hükümetinin bir temsilcisinin işe karışmasının, bir yabancı uyrukluyu tutuklamanın içereceği karmaşık bürokrasiden ve hukuki sorunlardan onu kurtaracağının farkındaydı. Heisler peşine adam taktık dedi. Sahi mi? Bu işi nasıl yaptınız? Onun otelde olduğunu öğrenir öğrenmez karşı kaldırımdaki gazete kulübesine iki adam koyduk. Onun kiralık bir arabayla bir Opel Vectra ile gittiğini gördüler ve onu Viyana'nın Hastings kesimine kadar izlediler. Orada ne işi varmış? Belki birinin ziyaretine gitmiştir özel bir eve. Kime ait olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Gerçekten büyük başarı. Anna sözlerinde samimiydi. Çavuş coşkulu bir tavırla teşekkür ederim dedi. Size havaalanından gelip almamı ister misiniz? Birkaç dakika dereden tepeden konuştular ancak Ben'in takma kimliği tam saptanamadığı için stres verici oldu bu. Hayali Robert Simon, merkezi Los Angeles olan başarılı bir finans yönetimi firmasını yönetiyordu. Ben gerçekten fazla uzaklaşmamasının ciddi bir fazla yapması olasılığını azaltacağını düşünmüştü. Ve sinema yıldızlarının, emlak krallarının, Silikon Vadisi milyarderlerinin yatırımlarıyla ilgileniyordu. Genç adam, müşterilerinin listesinin gizli kalması gerektiğini söyleyerek özür dilediyse de, hiç kuşkusuz duymuş oldukları bir iki isimden söz etmekte bir sakınca görmedi. Bir yandan da merak ediyordu bu adam kimdi? Kötü bir ünün sahibi ve Sigma adlı ucubenin kurucularından Gerhard Lenz'in tek varisi. Ben Lenz'lerle gevezelik ederken ve üçü birlikte Armanyak içerlerken bir yandan da odayı gizlice inceliyordu. İngiliz ve Fransız antikalarıyla rahat şekilde döşenmişti. Eski ustaların eserlerinden yaldızlı çerçeveli birkaç tanesi duvarları süslüyordu. Divanın yanındaki bir masanın üstünde gümüş çerçeveli aile, daha doğrusu öyle varsaymıştı, fotoğrafları göze çarpıyordu. Lenz'in babasının bir resminin olmayışı dikkati çekiyordu. Ben ama benim işim hakkında bu kadar konuşmamız yeter dedi. Sizden Lenz Vakfı hakkında bilgi istemeye gelmiştim. Anladığım kadarıyla esas amacı soykırım hakkındaki bilgileri arttırmak. Lenz tarih bursları veriyor ve İsrail kütüphanelerine bağışlarda bulunuyoruz diye izah etti. Nefrete karşı savaşmak için dünya kadar para harcıyoruz. Avusturyalı öğrencilerin Nazilerin işlediği suçları öğrenmeleri çok önemli. Şunu unutmayın ki, birçok Avusturyalılar Nazilere kucak açmışlardı. Hitler 30'lu yıllarda İmperyal'in balkonunda bir konuşma yaptığı zaman muazzam kalabalıklar onu dinlemeye gelmişlerdi. Bu büyük adamı görmenin heyecanından kadınlar ağlıyordu. Lenz içini çekti. Bir iğrençlik. Ben darılmayın ama diye başladı babanız. Lenz, babamın insanlık dışı bir yaratık olduğunu tarih biliyor dedi. Gerçekten de öyleydi. Auschwitz'teki mahkumların çocukların üzerinde en iğrenç, en ağza alınmaz deneyleri yaptı. Beni mazur görün lütfen. Isa Lenz ayağa kalkmıştı. Babasıyla ilgili gerçekleri dinlemeye dayanamıyorum diyerek odadan çıktı. Lenz onun arkasından üzgünüm hayatım diye seslendi. Üzüntü içinde beni döndü. Onu tenkit edemem. Bu mirasla yaşamaya mecbur değildi. O daha çocukken babası savaşta ölmüştü. Ben bu konuyu ortaya attığıma üzüldüm dedi. Sakın ha, sizinkisi çok doğal bir soruydu. Berbert Gerhard Lenz'in oğlunun babasının işlediği suçların incelenmesi için paralar ortaya dökmesinin Amerikalılara garip görüneceğine eminim. Ama şunu anlamalısınız, öyle doğduğumuz için bununla savaşmak zorunda kalan bizler, üst düzey Nazilerin çocukları, her birimiz farklı şekilde tepki veririz. Rudolf Hess'in oğlu Wolf gibileri hayatlarını babalarının adını temize çıkarmaya çalışmakla geçirirler. Şaşkın halde büyüyen ve bütün bunlara bir anlam vermeye çalışanlarımız da var. Babam hakkında kişisel anılara sahip olamayacak kadar geç doğdum ama babalarını Hitler'in adamları olarak değil de sadece evdeki halleriyle tanıyanlarımız da var. Jürgen Lenz giderek daha coşkulu konuşuyordu. Ayrıcalıklı evlerde büyüdük diye devam etti. Varşova gettosundan bir limuzinin arka koltuğunda oturarak geçerken, oradaki çocukların niçin o kadar üzgün göründüklerini anlayamıyorduk. Führer aileye iyi noeller dilemek için telefon ettiği zaman babalarımızın gözlerinin ışıl ışıl parladığını görüyorduk. Ve kendi hesabına düşünülecek kadar büyüdükten sonra bazılarımız babalarımızdan ve temsil ettikleri her şeyden tiksinmeyi öğrendik. Onlardan bütün varlığımızla nefret etmeyi öğrendik. Lenz'in şaşılacak kadar genç yüzünü ateş basmıştı. Babamı babam olarak düşünmüyorum dedi. O benim için bir yabancıdan farksız. Savaşın sona ermesinden kısa bir süre sonra Arjantin'e kaçtığını, sahte belgelerle Almanya'dan kaçak olarak çıkarıldığını herhalde biliyorsunuz. Annemle beni beş parasız olarak bir askeri tutuklama kampında yaşamaya terk etmişti. Adam kısa bir duraklama geçirdi. Naziler hakkında hiçbir kuşkum olmadığını, hiçbir çelişki yaşamadığımı görüyorsunuz. Bu vakfı yaratmak yapabileceğim tek şeydi. Odaya kısa bir sessizlik egemen oldu. Lenz, Avusturya'ya tıp öğrenimi yapmaya geldim diye devam etti. Almanya'dan uzaklaşmak beni bir anlamda ferahlatmıştı. Burasını seviyordum, burada doğmuştum ve burada kalarak doktorluk yaptım. Bir yandan da elimden geldiğince göze çarpmamaya çalıştım. Hayatımın aşkı Ayze ile tanıştıktan sonra ona ailesinden miras kalan parayla ne yapabileceğimizi tartıştık. Babası dini kitaplarla ilahi kitapları yayınlayarak bir servet yapmıştı. Sonunda doktorluğu bırakmama ve hayatımı babamın uğruna savaşta her şeye karşı savaşmakla geçirmeme karar verdik. Üçüncü rehin karanlığını kimse silemez ama ben hayatımı insanları iyi olana yönelten kendi küçük çapımda bir kuvvet olmaya adadım. Lenz'in konuşması daha önce bin kere tekrarlanmış, prova edilmiş ve cilalanmış izlenimini bırakıyordu. Gerçekten de aynı şeyleri kim bilir kaç kere söylemişti. Öyleyken tavrında ya da sözlerinde hiçbir yapaylık sezilmiyordu. Lenz o sakin ve kendinden emin tavrının ardında belli ki azap çeken bir adamdı. Babanızı bir daha görmediniz mi? Onu ölümünden önce iki veya üç kere gördüm. Ziyaret için Arjantin'den Almanya'ya gelmişti. Yeni bir adı, yeni bir kimliği vardı. Ama annem onu görmek istemedi. Ben onu görmekle beraber hiçbir şey hissetmedim. Benim için bir yabancıydı. Yani anneniz onun hayatından çıkmıştı, öyle mi? Ama cenaze töreni için Arjantin'e gitti. Sanki öldüğünden emin olmak için yapmıştı bunu. İşin komik yanı o ülkeyi sevmiş olması. Sonunda o doğruya yerleşti. Bir sessizlik daha oldu. Ben bir süre sonra baba mirasınıza ışık tutmak için yaptığınız özverilerden çok etkilendiğimi söylemek zorundayım dedi. Yalnız size bu bağlamda bir şey sormak istiyorum. Acaba bana Sigma adındaki bir kuruluş hakkında bilgi verebilir misiniz? Genç adam bunu sorarken gözlerini Lenz'in yüzünden ayırmamıştı. Lenz de ona uzun uzun baktı. Ben sessizlik içinde kendi kalbinin atışlarını duyabiliyordu. Lenz en sonunda konuştu. Sigma'dan öyle rastgele söz ettiniz ama ben buraya gelmenizin esas nedeninin bu olduğunu düşünüyorum dedi. Niçin buradasınız Bay Simon? Ben ürperdi. Çok kötü kapana kısılmıştı. Şimdi önünde iki seçenek vardı. Ya sahte kimliğinde ısrar edebilir ya da gerçeği açıklayabilirdi. Kaçamağı bırakıp avı konuşturmanın zamanıydı. Bay Lens, sizi Sigma ile ilişkinize açıklık getirmeye davet ediyorum. Lens kaşlarını çattı. Niçin buradasınız Bay Simon? Niçin sinsice evime girip bana yalanlar söylüyorsunuz? Lens'in yüzünde garip bir gülümseme vardı. Siz CIA'densiniz Bay Simon, öyle değil mi? Şaşıran ve de korkan ben, siz neler söylüyorsunuz dedi. Lens, siz gerçekte kimsiniz Bay Simon diye mırıldandı. Anna, güzel ev dedi. Kimin acaba? Genç kadın duman içindeki mavi bir BMW'nin işaretsiz bir polis arabasının ön koltuğunda oturuyordu. Kırkına merdiven dayamış iri yarı ve keyifli bir adam olan çavuş Walter Heisler arabanın direksiyonundaydı. Bir yandan da Casablanca'lar tütürüyordu. Yeterince samimi biriydi. Sigarasına bir nefes çekerek "Önemli yurttaşlarımızdan birinin evidir" dedi. Adamın adı Jürgen Lenz. O da kim? Adolf Straske'nin 90-100 metre aşağısındaki güzel bir villaya bakıyorlardı. Anna, park etmiş çoğu arabaların siyah zemin üstünde beyaz yazılı plakaları olduğuna dikkat etti. Heisler bu tür plakalar için para ödemek zorunda olunduğunu söyledi. Eski aristokratik stildi. Çavuş bir duman bulutu üfürdü. Lenz ile karısı buradaki sosyete çevrelerinde, opera balosunda vesaire aktif rol oynuyorlar. Öğlelerine filo, filantropist... Yani hayırsever diyorsunuz sanırım. Lenz aile vakfını yönetiyor. 20 küsur yıl önce Almanya'dan buraya taşınmış. Ya, duman Anna'nın gözlerini yakıyordu ama genç kadın yakınmak istemedi. Heisler aslında ona önemli bir yardımda bulunuyordu. Anna ayrıca dumanla dolu polis arabasında oturmaktan da hoşlanıyordu. Bu Lenz kaç yaşlarında diye sordu. Sanırım 57. Ve önemli biri değil mi? Çok. Sokakta oyalanan işaretsiz üç araba daha vardı. Biri onların yakınında, diğer ikisi ise bloğun birkaç yüz metre aşağısında Lenz'in köşkünün karşı tarafında. Arabalar klasik kutu oluşumunda dizilmişlerdi. Öyle ki Hartman her ne şekilde mahalleden ayrılmayı denerse denesin kapana kısılacaktı. Arabalarda bekleyen polis memurlarının hepsi üst düzey bir eğitim almış gözetim ekibi üyeleriydi. Her birinde silah ve telsiz telefonlar vardı. Anna'nın silahı yoktu. Hartman'ın direnmesini olası görmüyordu. Onunla ilgili kayıtlar hiçbir zaman tabanca sahibi olmadığını ya da ruhsat almak için başvurmadığını gösteriyordu. İhtiyar adamların hepsi zehir enjekte edilerek öldürülmüşlerdi. Genç adamın yanında silah bulunmaması muhtemeldi. Aslında Hartman hakkında fazla bir bildiği yoktu Anna'nın. Ama Viyanalı meslektaşları daha da az şey biliyorlardı. Dostu Fritz Weber'e Amerikalı'nın Zürih'teki cinayet sahnesinde parmak izleri bıraktığını söylemişti. Hepsi bu kadar. Heisler de sadece Hartman'ın Rosignol cinayeti nedeniyle arandığını biliyordu. Fakat bu kadarı Bundespolizei'nin Hartman'ı gözaltına alması ve Viyana'daki FBI temsilcisinin resmi istemi üzerine onu tutuklamaları için yeterliydi. Genç kadın yerel polise ne dereceye kadar güvenebileceğini merak ediyordu. Bu kuramsal bir soru değildi. Hartman içerideki bir adamla buluşmuştu. Anna'nın birden aklına bir şey geldi. Şu Lenz adındaki adam dedi. Gözleri dumandan yana yana. Sorum garip gelebilir ama o adamın Nazilerle bağlantısı olabilir mi? Heisler arabanın taşma durumundaki küllüğün içinde sigarasını söndürdü. Evet. Garip bir soru bu dedi. Babası bilmem Doktor Gerhard Lenz adını duydunuz mu? Hayır, duymam mı gerekirdi? Heisler omuzlarını silkti. Şu saf Amerikalılar. Nazilerin en kötülerinden biriydi dedi. Kamplarda dehşet verici deneyler yapan Joseph Mengele'nin yakın arkadaşıydı. Ya, Anna'nın aklına bir şey daha geldi. Kamptan kurtulanlardan birinin oğlu olan Hartman, intikam dürtüsüyle bir sonraki kuşağı mı kendine hedef almıştı? Ama oğlu iyi bir adam, babasından çok farklı biri, hayatını babasının kötülüklerini onarmaya adamış. Anna önce Heisler'e, arkadan da Lenz'in görkemli villasına baktı. Oğlu bir Nazi karşıtıydı ha? Şaşılacak şey. Acaba Hartman bunu biliyor muydu? Bu Lenz hakkında Nazi Gerhard'ın oğlu olduğu dışında bir şey bilmeyebilirdi. Gerçekten bir fanatikse, genç Lenz'in suyu şaraba dönüştürmesini bile umursamayabilirdi. Bu da Hartman'ın şimdiye kadar Jürgen Lenz'e öldürücü enjeksiyonu yapmış olabileceği anlamına geliyordu. Heisler yeni bir Casablanca yakarken genç kadın tanrım diye düşündü. Niçin bir şey yapmadan burada oturuyoruz? Heisler bu sizinkilerden mi diye birdenbire sordu. Benimkilerden olan ne? Şu araba. Heisler Lenz'in villasının karşı sırasına park etmiş bir Peugeot'u işaret ediyordu. Biz geldiğimizden beri orada. Hayır. Yani sizin arkadaşlarınızdan biri değil mi? Kesinlikle hayır. Plakalardan anlarım bunu. Belki bir komşu ya da bir ahbabın arabasıdır. Hazel birden dikildi. Sakın Amerikalı meslektaşlarınız bu işe karışmış, sizi kontrol falan ediyor olmasınlar. Çünkü bu takdirde bu operasyona hemen şimdi son veririm. Bu sözlerden rahatsız olan Anna savunmaya geçti. Olamaz. Tom Murphy birini yollayacak olsa bana mutlaka önceden haber verirdi. Zaten olayı kendisi anlattığımda fazla ilgilenmedi bile. Ama ya Anna'yı denetliyorsa bu olabilir miydi? Heiser bu takdirde kim olabilir diye sordu. Jürgen Lenz kimseniz diye sordu. Yüzünde şimdi korku okunuyordu. Winston Rockwell'in bir dostu değilsiniz. Ben yine de tanışık sayılırız diye itiraf etti. Onu yaptığım işlerden tanıyorum. Adım Benjamin Hartman. Max Hartman'ın oğluyum. Bu açıklamaya Lenz'in göstereceği tepkiyi yakalamak için tetikteydi.